Ayrım 11, Kanlı Yürüyüş, Beethoven, sayfa 106, 14. bölüm. Akşam bastırmıştı, neredeyse gece çöküyordu. Kandelarya panayırı neşesinin ve tantanasının doruğuna varmıştı. İnsanlar yalnız içkiden değil, bütün bu neşeden bağırmaktan ve günlük yaşantılarının tek düzeliğinden kurtulmaya başlamışlardı. Her zaman sessiz ve donuk olan kasaba yerlileri, ziyaretçilerin, tüccarların ve zevk düşkünlerinin bu ilkel tavırlarından bıkmışlardı artık. O rahat alışkanlıkların özlemi içinde durmadan bir şeyler satın almaktan, tezgahların arasında tembel tembel dolanmaktan ve içki içmekten bıkmışlardı. Tüccarlar bile esnemeye başlamış ve belediye başkanının ertesi günün akşamı panayırın sona ereceğini bildiren konuşmasını sevinçle karşılamışlardı. Çoğu eşyalarını toplamaya ve yolculuk hazırlıklarını yapmaya başlamışlardı bile. Şimdi işçi simsarları takımlarını cengelde yapacakları uzun ve zorlu yürüyüşe göre düzenlemeye koyulmuşlardı. Son sözleşmeler ayaküstü yapılıyor ve vergi binasında mühürleniyordu. Don Gabriel son birkaç saat için hala birkaç kişi daha kafeslemek hevesindeydi. Birkaç zavallıyı daha mümkün olan son anda bile küçük sözleşmeli Kaoba ordusuna katabilmek için sarhoşluktan, olay çıkarmaktan ya da huzuru bozmaktan hapse düşenlerin cezalarını büyük bir hızla ödüyordu. Böylesine kalabalık ve vahşi bir coşkunluğun ardından her zaman belirli sayıda bir zavallılar grubu zararlı çıkardı. Durmadan kafayı çeken gençler, başlarını ciddi belalara sokanlar ya da son sentavolarına dek bütün paralarını kumarda yitirenler, buradan el verdiğince çabuk kurtulmak için şimdi umutsuzluk içinde simsarların ardından koşuyorlar ve işe alınmaları için onlara yalvarıyorlardı. İşte böylece işçilerin sayısı kimi zaman simsarların bile ummadığı bir oranda artıyordu. Bu son gelenler arasında 3 gün önce Monteryalara işçi toplayan simsarların oltasına yakalanmak düşüncesiyle dehşet içinde titreyenler bile vardı. Don Ramon Velasquez, en büyük kuruluş sahibi, adını taşıyan sözleşme bürosunun en büyük hissedarıydı. Yaptığı pazarlıklarda oldukça namuslu davranırdı. Bu gibi işlerde ne kadarcık namus kaldıysa tabii. Oysa Don Gabriel hiçbir sınır tanımıyordu. Kullandığı sayısız tuzaklarla, bürolardaki görevlilerle, polis şefiyle, yargıçlarla, gardiyanlarla, finkeralarla birlikte giriştiği pis işlerle, Monteryalarda bulacakları neşe ve mutluluğa ilişkin yalanlarıyla, aguardiente ile, verdiği hesapsız borçlarla durmadan çalışarak Ramon'un 2 katı kadar adam toplamıştı. Bununla birlikte Don Ramon'un iş ortağı sayılırdı. Ama şimdi bu ağır işin kârını toplamadan önce bile Don Ramon'la ortaklığını bozup işi yalnız kendi hesabına yürütmek niyetindeydi. Evet, gerçi Don Ramon'la bir sözleşmesi vardı. Ama eğer insan kendi çıkarları için onları bozmazsa sözleşmeler ne işe yarardı ki? Don Gabriel, Don Ramon'dan ayrılma düşüncesine kendini o denli kaptırmıştı ki, Don Ramon'un çıkarlarını ve sağlığını düşündüğünü kesin kes Meryem Ana'nın karşısında tekrarlayamazdı. Sabırla talihin kendi kendine alın yazısı böyleymiş, Tanrı böyle istedi, şansı yokmuş diyebileceği koşulları yaratmasını bekliyordu. O gün yola çıkıldığında kimsenin aklına bile gelmeyen, önceden kestirilemeyen yüzlerce kaza bu tropik cengeldeki uzun yürüyüş sırasında olabilirdi. Zaten geçen yılda Don Gabriel, Don Ramon'un ortağı olarak Monteryalara Candelaria panayırından işçi toplamış ve Hukutsin'deki yetkililere bu işçilerin sözleşmelerini onaylatmıştı. Durum aşağı yukarı şöyleydi. Eğer sözleşmeyle işe alınmış bir işçi Candelaria panayırı bittikten sonra ortadan yok olursa Monteryalar hiçbir şey yitirmezdi. Enganchador denilen aracılar sözleşmeli işçilerin belirli bir günde işlerinin başında olacakları konusunda tüm sorumluluğu yüklenirlerdi. Ama öte yandan eğer Monteryalar kendi kapat hazlarına Hukutsin'de işçi bulmalarını ve onları Kaoba kamplarına getirmeleri buyruğunu vermişse, o zaman bu adamları işlerinin başına getirmek Monteryaların göreviydi. Yürüyüş sırasında kaçan, kaybolan ya da ölen adamlar zarar olarak Monteryaların defterine geçerdi. Çünkü bunları bulmak için simsarlara verilen komisyon Hukutsin'de ödenmişti ve simsarlar da işçileri onların adamlarının eline kasabada kandeler yapan ayırı sırasında vermeyi üstlenmişlerdi. Monteryaların kapatazları tam anlamıyla bir çoban değillerdi. Ama bunlar kendilerini işe alan şirketlerin usta birer cellatıydılar. Yürüyüş sırasında safsaklanmaları yüzünden bir adam yitirecek olurlarsa, Monteryanın yöneticisi onları bir güzel azarlar ve komisyon açığının onların maaşlarından kesileceğini söyleyerek gözdağı verirdi. Ama tabii ki bu pek kolay rastlanmayan bir olaydı. Epey ter döküp azar işittikten sonra sorun çözülmüş demekti. Ve aynı akşam kapatazlar şirketin öbür işverenleriyle masaya oturup içki içerlerdi. Kaybolan adam ise şirketin defterine sıradan günlük olaylardan biriymiş gibi geçerdi. Ama eğer yürüyüş sırasında simsar adamlarını yitirirse o zaman iş değişirdi. Şirket bunların kaybına karşılık hiçbir şey ödemezdi. Bu paralar simsarın kendi cebinden çıkardı. Kimi zaman tek bir adam simsara 200 hatta 300 pesoya mal olurdu. Simsar bu parayı kurbanını hapisten kurtarıp ya da borçlarını ödeyip oltasına düşürmek için harcardı. Kaybolan insanların parası simsarın cebinden çıktığına göre Monteryalara simsar denetimi altında giden işçi takımlarının yürüyüşü emekli olmuş bir kıdemli askerin cenazesinden farklıdır. İnsan yaşam gerçeklerine bağlı olmalıdır. Don Gabriel, Don Ramon'la olan ortaklığını rahatça bozabilir, sözleşmeyi yırtıp atarak işçi bulma gibi harika bir işi sal kendi çıkarı için yapabilirdi. Ama o cengeli bilmiyordu. İsteyerek gitmedikleri takdirde 10 adamı bile cengelden geçiremezdi. Yıllarca önce daha gençken öküzlerle uğraştığından öküzlerin pazara nasıl götürüleceğini iyi bilirdi. Gerçekten de işçiler Monteryalara tıpkı bu öküzler gibi götürülürlerdi. Ama bir işçi topluluğunu bir arada tutabilmek için onları götüren kişilerin aptal hayvanlara çobanlık yapan birinden çok daha fazla hile bilmesi gerekliydi. Simsar beğensin ya da beğenmesin, yerliler çoğu kez kendilerinden hiç beklenmediği halde zekalarını kullanıp cengelde kayboluveriyorlardı. İçlerinde kimi akıllı işçilerin önderliğiyle takımın ayaklanacağı ya da az çok dik başlılık edeceği simsarların aklına bile gelmiyordu. Böyle bir olasılığı hiçbir zaman hesaba katmazlardı. İşçilerin yaptıkları ya da yapmayı göze aldıkları her şey kişiseldi. Herkes kendisi için ve kendi bildiği yolu seçerdi. Eğer 3 kişi bir arada kaçacak olursa bütün kapatazlar onları yakalamak için peşlerine düşerlerdi. Bu durumda geriye kalanları gözetecek hemen hemen hiç kimse kalmazdı. O zaman herkesin kaçmak için bir şansı olurdu. Karışıklık öyle büyürdü ki simsarlarla onların buyruğundakiler ancak polisin ve ruralıların yardımıyla işçileri köylerinden teker teker toplamak zorunda kalırlardı. Gariptir ki adamlar böyle bir karışıklığın kendilerine verdiği avantajı hiçbir zaman kullanmazlardı. İki ya da üç kişi birden kaçınca geride kalanlar oldukları yerde kamp kurarlar, yiyeceklerini hazırlarlar ve başlarındakiler dönene dek uyurlardı. Yol göstericiler geri döndüklerinde bıraktıklarının bir tanesini bile eksik bulmazlardı. Don Gabriel'de eksik olan işçileri Monteryalara tek başına götürebilme tecrübesiydi. Bu işi Don Ramon kadar iyi yapmayı başardığı anda artık ona gerek duymayacak ve işi tek başına yürütebilecekti. Kendisiyle Don Ramon'un Hukutsin'de işe aldıkları adamları Monteryalara birlikte değil de ayrı ayrı götürmekle o denli üstelemesinin nedeni buydu. İşte oldukça yüksek karlar döndüğü için Don Ramon da bunu kolayca kabul etmişti. İlke olarak Don Ramon, Hukutsin'de topladığı işçileri doğrudan doğruya Monteryaların temsilcilerine vermeyi yeğlerdi. Uzun yıllar boyunca bu işi yaptığından bütün heyecanını yitirmiş ve böyle bir uzun yürüyüşün yorgunluğundan bezmişti. 15. Bölüm. Cengelde büyük işçi takımlarının yaptığı yürüyüş, muzaffer bir ordunun ele geçirdiği yeni bir bölgede yaptığı yürüyüşe hiç benzemiyordu. Burada yapılan yürüyüş çok daha kısaydı, amaçları belliydi ve nedenli kötü olursa olsun bilenlerce kolaylıkla bulunabiliyordu yol. Yürüyüşün önleri 3 aşağı 5 yukarı yolda kaç gün kalacaklarını kestirebilirdi. Gerekli araç gereci nereden bulup bulamayacaklarını da iyi bilirdi. Yalnızca birkaç kişinin kendi isteğiyle çıktığı, içlerinden hiçbirinin onur ve serüvene aldırmadığı insanların yürüyüşüydü bu. Aralarında hiçbir arkadaşlık bağı yoktu. Hepsi kötü huylu ve inatçıydılar. Yürüyüşün önlerine zorluk çıkartmak için en küçük bir fırsatı bile kaçırmıyorlardı. Herkes kendini cezasının bitmesi için hiçbir umudu olmayan bir kürek mahkumu gibi hissediyordu. Elbette ki böyle bir yürüyüşte bir yığın beklenmedik zorluklarla karşılaşılıyordu. İşçilerin cengelde yaptıkları yürüyüşe önderlik eden simsarların bir manevra uzmanı olmaları gerekmiyordu. Ama onların da kendilerine göre olağanüstü diplomatlar ve taktikçiler olmaları gerekti. İşçileri vurmak ya da onları öldürünceye dek dövmek hiç işlerine gelmezdi. Her adamın çok iyi bir durumda olması gerekliydi. Simsarlar tüm kavgaları her iki tarafı da hoşnut bırakacak bir biçimde yatıştırabilmeliydiler. Ancak böylelikle taraflardan birinin yolda bir yerde öbürünü parça parça etmesine ve simsarları da zorlukla buldukları birkaç adamdan yoksun bırakmalarını önleyebilirlerdi. Sıla özlemi yüzünden canları yemek yemek istemeyen işçilere avutabilmeliydi simsarlar. Çünkü 3 gün sonra bu adamlar öyle çok zayıflardı ki yavaş yavaş sivrisinekler, at sinekleri, garrapa atalar ve kırmızı karıncalar daha ilk göllere varmadan onları yiyip bitirirlerdi. İşçilerin kaçmasını önlemek en önemli sorundu. Önderler kaçmanın hiçbir işe yaramayacağını, kendilerine 500 pezoya bile mal olsa onları yakalayacaklarını ballandıra ballandıra anlatırlardı. Yeterince örnekler, adlar ve ayrıntılar verirler, böylece kaçakların er geç yakalanacaklarını, hatta aradan 3 yıl geçse ve burada evlenip çoluk çocuğa karışsalar bile kendilerinden kurtulamayacaklarını kanıtlarlardı. Simsarlar adamlarının neşeli olmalarına dikkat etmeliydiler. İnsanları neşelendirmenin en iyi yolu iyi bir yemek olduğundan simsarlar ellerine geçen her fırsatta ava çıkar ve adamlarına taze et getirirlerdi. Yaşamlarını finkalarda geçiren ve kendi köylerinde taze eti pek ender gören yerler için bu her zaman bir şölen yerine geçerdi. Cengel jabali, antilop ve yaban hindiler bakımından öylesine zengindi ki simsarlar adamları için her zaman taze et bulabilirlerdi. Şölen ve taze et onlar için birbirlerinden ayrılmayan iki kavramdı. Yürüyüşe katılanlara gece gündüz tabancalarla ya da tüfeklerle gözdağı verilirdi. Bu onlar üstünde simsarın tetiği çekmekte bir an bile duraksamayacağı kanısını uyandırırdı. Ama tabii ki kimse vurulmazdı. İnsanlara olan sevgilerinden değil, kendilerine fazla pahalıya oturacağı için yapmazlardı bunu. Eline geçen ilk fırsatta adamı öldürüp yol kıyısına gömmek ya da hayvanlara yem olarak bırakmak için ödememişti o 200 pezoyu. Bir de ne kadar haklı olursa olsun kırbaçlanmış bir adamın hem çıkınını taşıyıp hem de yürüyememesi tehlikesi vardı. Ya da yaraları mikrop kapabilir ve adam yolda tetanozdan ölebilirdi. Katır kadar inatçı bir adam dik başlılık edip yolun üstüne oturabilir ve tıpkı çok yorgun bir eşek gibi ne yumruklamak, ne ucu çivili bir sopayla dürtüklemek, ne de güzel şeyler vaat etmek onu ayağa kaldırıp yürümesini sağlayamaz. Bir yerli çevresindeki dünyaya, onun mutluluklarına ve aracılarına öylesine kayıtsız kalabilir ki, kendisine sözleşmenin kaldırıldığı, istediği anda evine gidebileceği söylense bile ayağa kalkıp yürümeyi reddedebilir. Dahası ölebilir bile orada. Yaşama arzusu bitmiş olduğundan hiçbir şey kurtaramaz onu. Ve bir kez bu arzuyu yitirdi mi, bir daha asla bulamaz onu. Tıpkı tabanca ve tüfeklerin yürüyenlerin gözünde parlayışı gibi, at üstünde giden sürücülerin kamçıları da başlarının üstünde sık sık şaklar, böylelikle kamçının varlığını unutmazlar. Aslında hiç durmadan şaklayan kırbaç insanlar için değil de yük taşıyan eşekler içindir. Tabii bu arada birkaç darbenin de şu ya da bu adamın boynuna inmesi çok doğaldır. Kırbacı kullanan adamlar sanki karşısındakine vurmak gibi bir niyetleri yokmuş ve hayvanları kamçılarken istemeden vurmuş gibi davranırlar. Ama bununla birlikte tek amaçları sürekli olarak muçaç olarak kamçının varlığını unutturmamaktır. Eğer bu kırbaç darbelerinden biri kazara genç bir adama rastlarsa adam yalnızca homurdanıp küfreder. Ama kendi köyünden başka birçok yerler görmüş yaşlı biri hemen sinirlenir. "Hey sen, 10 kuşak orospunun çocuğu! Eğer bir kere daha gelirse o kırbaç bana, Allah belamı versin, şu taşı tutup fırlattığım gibi ağzında tek bir diş bile bırakmam." Bundan sonra en ukala kapataz bile kırbacı dikkatle kullanmaya ve kırbacını kaldırdığında bir fare gibi sağa sola kaçışanları seçmeye dikkat eder. Çünkü genellikle gündüzleri büyük konuşan ve bir aslan terbiyecisi gibi hareket eden yol göstericiler, akşam olunca süt dökmüş kediye dönerler. Gece cengelde simsiyah olur, gece çalıların arasında sırtına saplanacak bir bıçak, gündüzleri kırbaç sallayarak gönlünün dilediğince hareket etmesi kadar onu eğlendirmeyecektir. Bütün bu küçük olaylar göz önünde tutulduğunda şu sonuca varılabilir. Hangi açıdan değerlendirilirse değerlendirilsin, onlar akıllı taktikçiler ve büyük savaş komutanlarıdırlar. O kadar az yardımla bir yığın sağlıklı ve çoğu kez inatçı ve dik başlı adamı hem kendini koruyarak hem de birkaç istisna dışında adamları kaçırmadan o yoğun cengelden geçirmek, birçok generalin bile beceremediği askeri taktikleri ve diplomatik oyunları gerektirir. Yürüyüşe katılan adamların sayısı her zaman değişiktir. Bu çeşitli monteryaların ne kadar adam ısmarladıklarına ve simsarların bulabildikleri adamlara bağlıdır. Bu yıl işçi talebi o zamana dek görülmemiş bir yükseklikteydi. Ateşli bir hastalık Kaabo'da çalışanların 3/4'ünü kırıp götürmüştü. Tropik ormanları işletebilmek için türlü türlü yeni izinler alınıyor, izinleri bitenler ise bunları yeniletiyordu. Bütün dünyada maun talebi olağanüstü ölçüde artıyor, fiyatlar yükseliyordu. İşte bütün bunların sonucu olarak monteryalar simsarlara ellerinden geldiği kadar çok adamı oltaya düşürmeleri buyruğunu veriyorlardı. İşçi olmadan en değerli ağaçlar bile bir işe yaramıyordu. Tropik ormanları kullanmak için izin verildikten, bunun karşılığı ödendikten ve hükümet bunların ihracından gelecek geliri bütçesine kattıktan sonra yetkililer işçi bulmaları konusunda monteryalara yardım etmeyi az çok ödev sayıyorlardı. Hükümetlerin bu tür desteği kişiye ve onun kişisel özgürlüğüne yapılacak baskıdan ötürü nice haksızlıklara yol açacaktı. Toplumsal adaletin olduğu yerde her iki sınıfın, yani işveren ile işçinin sözleşme koşulları üstünde, barış içinde anlaştığı durumlarda yetkililerin hiçbir desteği gerekmez. Hükümet yetkililerinin desteğine ancak bir adama sözleşme yaptırabilmek için kaba kuvvet, hile ve her türlü oyun kullanmak gerektiğinde başvurulabilir. Hükümet kâr amacıyla işe girdiğinde birey ister istemez haklarını yitirir. Ama o zaman hükümet denen nesne nedir? İnsanların refahlarını belirlemek için kendi fikirlerinin tek doğru görüş olduğunu söylemeye kimin hakkı vardır? Hükümet kendi kişisel fikirlerince devlet ve ulus için en uygun ve en mantıklı saydığı kendi ortak görüşleri üstünde anlaşan yarım düzine insandan mı oluşmuştur? Küçük bir demagoglar azınlığı öbür bütün insanlara bir düzeni empoze etmek için yeterli kabalığa ya da inandırıcı güce sahip olduğunda kişi bunların egemenliği altına girer. Bu düzenin adına ne olduğu hiç önemli değildir. Düzenin halka yararlı ya da zararlı olması yalnızca düzene bağlı değildir. Herhangi bir düzen içinde bile insanlar iyilikleri ya da kötülükleri için yöneltilebilirler. Bu ya da şu düzenin nasıl anlaşıldığı ve nasıl uygulandığı bireylere bağlıdır. İyi ya da kötü hükümet biçimi yoktur. Şu ya da bu yöntemin propagandacıları ne söylerlerse söylesinler, belirli bir düzen halkın üstüne zorla uygulandıktan sonra insanların 1/4'ünü bile ne tatmin ne de mutlu edebilir. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 114.